Günaydın, mutlu sabahlar, iyi haftalar. Avpar ekranlarında ekonomide sabahla karşınızdayız ve yepyeni bir haftaya başladık. Önemli gelişmeler yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı yakından izlenmişti. Bu hafta ise bilançolar yurt dışında izlenmeye devam ederken bir dizi önemli Merkez Bankası'nın faiz kararını yakından takip edeceğiz. Küresel piyasaları etkilerini konuşuyoruz ve programda da tabii ki yurt içinden ve yurt dışından da önemli başlıkları taşıyacağız. İlerleyen dakikalarda Mustafa Keskin Türk bizimle birlikte olacak. Piyasalara dair beklentilerini, teknik beklentilerini paylaşacak. Vakit kaybetmeyelim. Şöyle bir dünya endeksine bakalım. Nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor haftanın ilk iş ve işlem gününde. Şöyle bir Amerika tarafıyla başladığımız zaman S&P 500 ve Dow Jones'ta bir kez daha rekorla tamamlandı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yeniden rekor seviyelerle yükselişle tamamlandı. Ancak şu an itibariyle iki endekste de vadeliler aşağı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Avrupa tarafına baktığımız zaman yeşil bir tabloyla günün tamamlandığını, Cuma gününün kapandığını ve hafta sonunda bu seviyelerle gidildiğini görmek mümkün oluyor. Az sonra daha detaylı bakacağız. Bu hafta ECB'nin toplantısı dikkatleri çekecek. Perşembe günü buradaki gelişmeler yakından izlenecek. 14.45'te aslında Merkez Bankası ECB faiz kararını açıklayacak. 15.30'da ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajlar önemli olacak. Borsa tarafında biz içeride BIST 100 endeksinde 10.000'de 3'lük çok sınırlı bir değişimle günü tamamladık, haftayı tamamladık. 1408 seviyesinden işlemler geçti. Şöyle bir Katar'a, Suudi Arabistan'a, Orta Doğu endekslerine baktığımız zamansa bu sabah saatlerinde Katar'da biraz daha satışlar dikkatleri çekiyor. Suudi Arabistan'da ise %0.61'lik yukarı yönlü hareket var. Haftanın ikinci iş günü gerçekleşiyor bu endeksler için. Ve şöyle bir Asya tarafına bakınca da yükselişler hakim. Çin'de örneğin %1.30'luk yükseliş var ki orada da biz bu hafta içerisinde Merkez Bankası'nın kararını takip edeceğiz. Az sonra bütün bu detaylara hepsine bakacağız ülke bazlı olarak hangi gelişmeler var. Ama şimdi vakit kaybetmeyelim ve içeriye biraz daha detaylı bakalım. BIST 100 endeksinde geçen hafta Cuma günü kapanış nasıldı? Çok sınırlı bir aslında yükselişle yükselerek kapandı dedik. 1408 seviyesinden yükseliş gerçekleşti. Bir önceki seviyeye göre, bir önceki kapanışa göre 0,39 puanlık bir artış vardı ve toplam işlem hacmi de 15.8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksindeki değer kaybı %1.32 idi. Holding endeksi ise %0.37'lik değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran inşaat oldu. En çok kaybettiren ise %3.65'te finansal kiralama faktöring olarak gerçekleşti. Şöyle bir haftalık performansı ekranlara taşıyalım. BIST 100 endeksinde bir stretch yaptıktan sonra 1409 seviyesine geldi. Son bir haftanın en yüksek seviyesi 1409'du ki Cuma günü kapanışta zaten onun hemen altında gerçekleşti. Yani burada aslında 14 Nisan itibariyle olan gelişmelere şöyle bir baktığımız zaman geçtiğimiz çarşambadan bu yana yatay bir seviye içerisinde kalmış gibi duruyor BIST 100 endeksi. Ve bu konuyla ilgili olarak şimdi bir görüşe yer vereceğiz. Borsa İstanbul'da tabii yurt dışındaki gelişmeler de çok yakından takip ediliyor. Oradaki korelasyon Amerika'daki tahvil getirilerinin geri çekilmesinin etkisiyle piyasalar rahat bir nefes aldı dedi Belgin Maviş ve halka arza olan ilgiyi de değerlendirdi. İzleyelim.
Gerek halka arzlar, gerekse kur tarafındaki hareketlilik, gerek Amerika tarafındaki özellikle 10 yıllık tahvil faizlerindeki yaşanan süreç, ki neyse enflasyonla ilgili veri geldikten sonra tahvil tarafında geri çekilip hareketi piyasalara biraz daha rahat nefes aldırmış gibi gözükmekte. Haftayı oldukça zorlu geçen bu haftayı BIST 100 zorlanarak da olsa 1408 puan yani 1404 seviyesindeki önemli destek noktasının üzerinde kapamayı başardı. Genel anlamda baktığımızda hafta içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, bununla birlikte siyasi gelişmeler ön plandaydı. Özellikle Amerika ile Rusya arasındaki yaptırımlar konusu, savaş gemisinin Karadeniz'e, iki savaş gemisinin geleceği, sonra bunun gelmeyeceğinin açıklanması gibi bir yıl gündemde hızlı gelişmeler vardı. Ama gündemin baş konusu piyasaları biraz daha tedirgin etmeye devam eden aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi ve İngiltere varyantının çok daha bulaşıcılığının artması. Bu süreç piyasaları zaman zaman fiyatlama açısından tedirgin etmeye devam ediyor. Tüm bu olumsuzluklar içerisinde ise Borsa İstanbul bankacılık endeksine gelen satış baskısına rağmen sanayi ve diğer sektörlerin desteğiyle haftayı 1408 puan seviyesinden tamamlamayı başardı. Şirketlerin halka açılmaları bir kaynağa kolay erişimi, ikincisi tanınabilirliği, üçüncüsü ise kredibilite anlamında şirketler için bulunmaz fırsatlar. Genişlemeci para politikalarının olduğu süreç içerisinde şirketler hem kendilerini hem de iştiraklerini halka arz ederek fon kaynaklarına erişim ve bununla birlikte finansman maliyetlerini ciddi ölçüde azaltarak borçlarını ödeyebilme gücüne de halka arzlarla birlikte sağlamış olacaklar. Yeni yatırımcıların da borsaya geldiği bu süreç içerisinde küresel bazda baktığımızda halka arzların devam ettiğini görüyoruz. Son dönemde biraz daha risk alma iştahında düşüşler olsa bile halka arzlar özellikle büyük halka arzların her zaman için bu yönde hareketliliği devam ettireceğini düşünüyorum.
Evet, borsaya dair beklentileri aldık. Şimdi TL varlıklar nasıl başlıyor ona bir göz atalım. Dolar TL'de 8.08, Euro TL'de 9.67 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Sepet kur 8.88'den geçiyor. Dolar endeksinde 91'li seviyeleri görmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta 91'e doğru bir geri çekilme olmuştu ve şu an itibariyle orada kalıcılık var gibi duruyor. Euro dolar endeksi de, Euro dolar paritesinde de 1.1957 seviyeleri karşımıza çıkıyor. %0.23'lük bir geri çekilmeyle. Para piyasalarında öne çıkan varlıklar bu şekilde fiyatlanıyor sabah erken saatlerde. Ve şimdi Amerika tarafına bir bakalım. Yeni rekorlar geldi. S&P 500'de yılbaşından bu yana kazanç %11 oldu ve 23 kez rekor tazeledi. Şu anda vadeliler %0.16'lık bir aşağı yönlü harekete işaret ediyor. 4169 seviyesine açılması bekleniyor. Ancak örneğin işte Wall Street Journal'da yer alan bir makaleye göre gittikçe daha fazla hisse ralliye dahil oluyor. Dolayısıyla bu da biraz daha uzun soluklu bir boğa piyasasının gelme ihtimalini kuvvetlendiriyor diye bir görüş vardı. Yani geçmiş tarih tekrar üretecekse işte o zaman biraz daha yükseliş gerçekleşecek gibi duruyor. Ve diğer endekslerde Dow Jones örneğin şöyle bir baktığımız zaman orada da yine rekor tazelendi Cuma günü itibariyle. Şu anda Dow Jones'un vadelerinde de yine düşüşle bir açılış beklentisi olsa da aslında sanayi endeksinde Dow Jones'ta da yine rekorların tazelendiğini gözlemledik. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta ise %1.1'lik yükselişle gün tamamlandı ve bugün diğer iki ana endeksin aksine Wall Street'te Nasdaq biraz daha yukarı yönlü bir açılış gerçekleştirecekmiş gibi duruyor. Bakalım ne olacak? Bu rotasyondan dolayı özellikle geçtiğimiz yıl pandemi süresince aşırı değerlenen endeksler, teknoloji endekslerinin biraz böyle geri çekilmeye başladığını görmüştük ama tahvil piyasasındaki o sakinlemeyle beraber Nasdaq'ta da yine primler görmeye başladık. Ve geçelim şimdi tahvil piyasasında sakinleşme var dedik. Peki gerçekten yeni haftaya da sakin başlıyor muyuz? Ona bakalım. 10 yıllıklarda %1.56'ya doğru bir geri çekilme söz konusu. Ve 5 yıllıklarda %0.82, 2 yıllıklarda ise %0.16 seviyelerini görmek mümkün oluyor. Ekonomide Amerikan ekonomisindeki toparlanma gerçekleştikçe burada biraz da tahvil tarafından çıkışlar olabilir beklentisi var. Yani tahvilin faizi yükselecek beklentisi de korunuyor ama şu an itibariyle öyle bir durum söz konusu değil. Ve Asya'ya bakalım. Asya tarafında da önemli gelişmeleri yakından izliyoruz. Çin endeksiyle başlıyoruz. Şangay tarafında şöyle bir baktığımız zaman %1.30'luk prim dikkatleri çekiyor. Orada da bu hafta PBOC'nin yani Çin Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bir yandan Çin'in bankalara uyguladığı stres testlerini çok daha hızlandırmış olduğunu takip ediyoruz. Ve bir de Ant Group yani Jack Ma onun sahip olduğu Ali Baba'nın işte şirketi olan Ant Group'tan baskı altında olduğuna dair söylemler var. Çin hükümetinden baskı altında olduğuna dair oradaki hisselerini devretmesi için bu da tabii bir soru işareti olmaya devam ediyor. Asya geneline şöyle bir bakalım. Japonya'dan Ticaret verileri geldi. Onların detaylarını az sonra paylaşacağız ama 2018'den bu yana ilk kez çift haneli bir büyüme gerçekleşti. Japonya'da %0,24'lük yukarı yönlü bir hareket var. Şu an itibariyle Hindistan'da ise %2,5'a varan bir düşüşten bahsetmek mümkün oluyor. Ve işte Şangay'da %1,30'luk yükseliş var dedik. Güney Kore ve Hong Kong'da da yine yukarı yönlü hareketler dikkatleri çekiyor ama Hindistan son dönemde, son birkaç gün içerisinde çok ciddi anlamda vaka sayısı vaka sayısındaki artışı açıklamaya başlamıştı. Ve burada nasıl başa çıkacak Hindistan? Bu bir soru işareti olma özelliğini taşıyor. Ve Asya gündemine şöyle bir baktığımız zaman aslında önemli bir haber de dikkatleri çekiyor. Şu Amerikan Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasından sonra ilk yabancı lider olarak Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'yı ağırlaması gündemde geniş bir yankı uyandırdı. Uzmanlara göre kritik Biden-Suga zirvesi ABD'nin Çin'e karşı bölgesel ittifaklarını geliştirme çabası.
ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasından sonra ilk yabancı lider olarak Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'yı ağırlaması büyük ses getirdi. Biden-Suga zirvesinden çıkan kararlılık mesajlarına dikkat çekildi. Kritik zirve ABD'nin Çin'e karşı ittifak arayışı adımı olarak yorumlandı. Uzmanlara göre ABD Çin'le yalnız mücadele etmek istemiyor. Bu sebeple de bölgedeki dost ve müttefiklerle işbirliği kurmaya çalışıyor. Biden-Suga zirvesinin ABD'nin Hint-Pasifik politikalarında Japonya'yı merkeze aldığının kanıtı olduğuna dikkat çekildi. Washington yönetiminin Hint-Pasifik bölgesinde Japonya'ya öncelik verdiği belirtildi. Biden, Japonya'yı becerikli anlaşma müttefiki olarak görüyor, yorumları yapıldı. Japonya'nın ikili güvenlik ittifakında bekleneni karşılamaması durumunda ise Washington-Tokyo hattında çıkabilecek krizlere dikkat çekiliyor. ABD Başkanı Joe Biden'la Japonya Başbakanı Yoshihide Suga arasındaki görüşmelerden Çin'e karşı ortak hareket kararı çıkmıştı.
Ve sırada Avrupa borsaları var. Bakalım Cuma günü nasıl bir kapanış gerçekleşti. Öncelikle Londra'ya gidiyoruz. %0,52'lik yükselişle 7019 seviyesinden kapandı. Geçtiğimiz hafta İngiltere için önemli bir haftaydı. Çünkü farklı ülkelerde, örneğin işte Almanya'da, Fransa'da yeni kısıtlamalar açıklanırken İngiltere ise uzun bir zaman sonra kapalı kalmanın ardından geçen hafta pazartesi itibariyle tamamen açıldı. Restoranlar, kafeler hepsi açıldı ve insanları sokakta görmeye başladık Londra ve işte tabii diğer İngiltere sokaklarında. Diğer endekslere şöyle bir baktığımızda ise Cuma günü olumlu bir kapanış gerçekleşti gibi duruyor. Avrupa borsalarında Frankfurt'ta %1,34'lük prim dikkatleri çekerken diğer endekslerde biraz daha sınırlıydı. Hemen arkasından Paris geldi ve %1'e yakın bir yükselişle günün tamamlandığını gördük. Bu hafta Avrupa borsaları için, Avrupa varlıkları için ECB toplantısı önemli olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz Perşembe günü itibariyle. Hisselerde böyleydi öne çıkanlar ve şimdi emtia tarafına bir bakalım. Ham petrolle başlayacağız. Amerikan ham petrol yeni haftaya %0,6'lık düşüşle başlıyor. 63 dolar 0,8 sentten işlemler geçiyor. Ve Brent petrol diyelim. Brent petrolde 66 dolar 50 senti görüyoruz. %0,4'lük bir düşüşte burada dikkatleri çekiyor. Yani yeni haftaya biraz daha böyle aşağı yönlü hareketlerle iki tip petrol başlıyor gibi duruyor. Ve altının onsu. Altının onsunda %0,05'lik, 10.000'de 5'lik çok sınırlı bir değişim var. 1777 dolardan işlemler geçiyor yeni günde. Çeyreğe yansımasına baktığımız zamansa gram altın 462 lira 44 kuruştan el değiştiriyor. %0,45'lik yukarı yönlü bir hareket var. Ve şimdi de bu konuya ilişkin bir görüşü ekranlara taşıyacağız. İntegral Yatırım Satış Müdürü Yardımcısı Meryem Gürsoy, altın fiyatı üzerinde etkili olan gelişmeleri değerlendirdi. Amerikan tahvillerindeki geri çekilme ons altına olumlu yansıyor dedi Gürsoy. Ons altın 1800 bandını aşabileceğini gösteriyor dedi.
önünde sürekli bir baskı olduğundan bahsediyorduk. Tahvillerdeki yukarı yönlü istekliliğin devam etmesinden dolayı ki keza buna bağlantılı olarak dolar endeksini de aslında bu noktada ekleyebiliriz. Bu geri çekilme aslında her ne kadar yukarı çıkışta da ben aslında o zaman da aynı şeyi düşünmüştüm. Yani piyasalar bunu zaten sindiriyor. Yani hani beklenmedik ya da aşırı tepki vereceği bir durum olmuyordu. Bu geri çekilme de bence açıkçası bu şekilde bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Burada biraz dolar endeksinin yani doların küresel piyasalardaki gücüne bakmak gerekiyor. Yani dolar endeksinde de ki geri çekilme devam ederse bu noktada tahvillerde de aslında geri çekilmenin bir miktar daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bu durum tabii ons altına yaradı. Çünkü ons altında çok ciddi bir baskı vardı. Ama bugünkü fiyatlamaya da baktığımızda yani aslında son günlerdeki fiyatlamaya baktığımızda çok önemli bir seviyesi olan 1767 seviyesinin üzerine bir yerleşme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu ons altın için bence önemli çünkü aslında şunu görüyoruz. Yani ons altını artık 1670 seviyesine bir şey yapmıştı. O aldığı destekle yukarı yönlü istekliliği her ne kadar olsa da tahvillerdeki ve dolar endeksindeki hareketlilik ons altında baskılıyordu. Ama bugün aslında güzel bir tablo var karşımızda ons tarafında. Çünkü bantlarını kademe kademe yukarı attığını görüyoruz ki 1767 seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirler ki şu an an itibariyle 1780 seviyesinden fiyatlanıyor. Bize bir tekrar 1818 bandını açabileceğini gösteriyor. Ama tabii yine senin de bahsettiğin gibi hem tahvil tarafında hem de dolar endeksi tarafındaki gelişmeler de ons altın açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, şöyle bir şimdi merkez bankalarının durumuna bakacağız. Küresel anlamda merkez bankaları odaklı olmaya devam ediyor. Yarın yani 20 Nisan'da Çin Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada herhangi bir değişiklik beklenmiyor ama tabii ekonomide toparlanma devam ettikçe acaba faizler de yukarı yönlü revize gelecek mi Çin Merkez Bankası'ndan? Bu önemli. Bir yandan da bankalara uygulanan stres testlerinin son dönemde iki katının neredeyse çıkarıldığını yani burada kontrollerin eksik edilmediğini görüyoruz. Dış basına bu şekilde haberler yansıyor. Geçelim hemen 22 Nisan'da yani Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Son toplantıda ne demişti Lagarde? Tahvil alımlarının hızını artıracaklarını söylemişti. 1.85 trilyon euroluk bir acil durum programı söz konusu ve o zamandan beri haftalık olarak 19 milyar dolar şeklinde varlık alımları devam ediyor. Onun öncesinde işte bu hızlandıracağız demeden önce haftalık olarak 17 milyar euro şeklindeydi. Ve 23 Nisan'da burada Rusya'nın Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz ki burada biraz son dönemde yaşanan jeopolitik risklerden dolayı Amerika ile Ukrayna ile yaşanan çekişmeden dolayı rublenin ciddi anlamda baskı altında olduğunu görüyoruz. Ve işte Merkez Bankası'nda nasıl bir adım gelecek bu da önemli. Bir sonraki haftaya baktığımız zamansa öncelikle bir işte Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek ama daha da önemlisi 28 Nisan'ı gösterdiğinde takvimler Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Buradan tabii ki herhangi bir değişiklik beklenmiyor faizlerde ya da tahvil alım programında ama verilecek sinyaller çok önemli olacak burada. Özellikle tabii ki enflasyonda yükseliş beklentisi devam ediyor mu? Bu enflasyon kalıcı mı olacak, geçici mi olacak? Bu tartışmalar devam ederken Fed'in ağzından çıkan her kelime büyük önem taşıyor küresel piyasalar için. Dolayısıyla bu hafta bizim için zaten kısa bir işlem haftasıyken Cuma gününün tatil olması sebebiyle önümüzdeki hafta biraz daha önemli olacak gibi. Peki bu hafta kısa haftada biz hangi verileri takip edeceğiz? Ona da bir göz atalım. Yeni hafta nasıl başlıyor? Şöyle bir haftalık veri takvimini ekranlara taşıyalım. Japonya'dan ticaret dengesiyle başladık güne ve 2018'den bu yana ilk kez çift basamaklı bir büyüme gerçekleşti. %16.1'lik bir artış var ihracatta. %11.4 bekleniyordu. Ve işte sanayi üretimi de yine açıklandı Japonya tarafından. Açıklanacak düzeltiyorum saatler 7.30 gösterdiğinde. Euro bölgesinden cari hesap verisini takip edeceğiz. Devam edelim başka hangi önemli veriler var. Salı gününe baktığımız zaman Çin Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Az önce aktardığımız gibi İngiltere'de ortalama gelir endeksi ve işsizlik oranları da yakından izlenecek. Devam edelim. İngiltere'de işsizlik hak başvurusundaki değişim ve Almanya üretici fiyat endeksi verileri de takip ediliyor olacak. Başka hangi önemli veriler var? Çarşambaya baktığımız zaman İngiltere'den enflasyon, İngiltere'den üfe verileri ve Amerika'da ham petrol stokları her çarşamba olduğumuz gibi takip edilecek. Kanada Merkez Bankası'nın faiz kararı da yansıyacak. Geçelim şimdi diğer güne. İçeride biz tüketici güven endeksini izleyeceğiz. Yine yabancı turist girişi de yakından izlenecek ve geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyen Merkez Bankası'nın toplantı özeti de yine yayımlanacak. Aynı zamanda saatler 14.45'i gösterdiğinde ECB'nin yani Avrupa Merkez Bankası'nın yazılı kararı gelecek. 15.30'da ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarını takip edeceğiz. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemli olacak. Çünkü geçtiğimiz hafta 576 bine gerileyerek pandemi başladığından bu yana en düşük seviye karşımıza çıkmıştı. 700 bin bekleniyordu. Ve dolayısıyla işte burada o düşüş trendi devam edecek mi? Orada bir ivme yakalandı mı? Uzmanlar bunu takip ediyor olacak. Ve mevcut konut satışlarını da yine izleyeceğiz ABD tarafında. Geçelim şimdi Cuma gününe. Japonya'dan hizmet PMI verisi gelecek. İngiltere'de perakende satışları, Euro bölgesi PMI verileri ve Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak önemli veriler arasında. Biz de tatil olacağız. Borsa İstanbul BIST Endeksinde herhangi bir işlem gerçekleşmeyecek. 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla ve işte böyle bir tabloyla biz haftayı kapatacağız gibi duruyor. Aynı zamanda Amerika'dan PMI verileri ve yeni konut satışları da takip edilecek. Ve tabii ki bu veri takviminin yanı sıra şöyle bir baktığımız zaman bilançolar yakından takip ediliyor. Ve bu haftanın öne çıkanlar arasında örneğin işte Netflix var ki pandemide 37 milyon yeni üye kazanmıştı. 200 milyona ulaştı üye sayısı. Ve Johnson & Johnson askıya alınmıştı. O da geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde, oradan da bilançoyu takip edeceğiz. Ve yine Coca-Cola, çünkü restoranlar kapalı olduğu için 2020'de son çeyrekte %5 oranında satışlar azalmıştı. Ve dolayısıyla bu üç ve tabii ki çok daha fazla bilanço da yine yakından izlenecek diyelim ve devam edelim.
Koronavirüs salgını döneminde hem ticari işletme hem de ücretli çalışan sayısı arttı. Bu süreçte ticari iş kollarında da belirgin bir değişim yaşandı. Salgınla mücadele sürecinde kurulan şirket sayısı 2021'in Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %31.5 artışla 10.879'a çıktı. Söz konusu dönemde gerçek kişi ticari işletme sayısı %12.9 artışla 3080'e yükselirken, yılın ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı da %14.9 artarak 32.064'e yükseldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre gerçek kişi ticari işletmelerde en hızlı şirket kurulumu emlak ve e-ticarette görüldü. Mart ayında gayrimenkul acenteleri 45'ten 356'ya, internet üzerinden yapılan perakende ticaret 100'den 311'e çıktı. Aynı dönemde eczacılık ürünlerinin perakende ticareti 50'den 81'e yükselirken, bilgisayar programlama faaliyetleri 33 şirketle ilk 10 arasında kendine yer buldu.
Evet, biz yukarıda 4186 seviyelerini görür mü acaba diyorduk. Hedefimiz orasıydı. Çok kısa seviyede oralara geldi. Şimdi buralarda bir düzeltme ile bu trendi yukarıya doğru devam ettirmesini seviyor S&P. Şimdi orada bir yükseliş görüyoruz ama daha henüz bir çılgınlık görmedik. Genelde düşüşler böyle çılgınlıktan sonra oluyor. Herhalde bu sene artık sene Eylül-Ekim'e kadar ben bu yükselişin hafif düzeltmelerle devam edeceğini düşünüyorum. Eylül-Ekim gibi çok dikkatli olunması lazım. Orada bu balon patlayabilir. O zamana kadar, çünkü pandemi vakaları da çok yüksek gelmeye başladı. Özellikle bu ikinci dalga ya da üçüncü dalga dedikleri dalga biraz daha ağır geçiyor. Bu ne kadar ağır geçerse piyasalara da o kadar olumlu hava pompalanıyor. Dolayısıyla bu herhalde önümüzdeki 2-3 ay daha devam edecek ama ben orada bir çöküş diyebileceğim görüntünün herhalde Eylül-Ekim gibi geleceğini düşünüyorum. O zamana kadar piyasalarda düzeltmelerle beraber yukarı yön herhalde ana trend olarak devam edecek gibi duruyor.
Evet. Çok kısa vaktimiz kaldı ama bir iki cümleyle belki bu konuda da sizden görüş alabilirim. Bilançolar malum açıklanıyor ve burada kar marjlarına sanıyorum ki dikkat ediliyor. Yani işte artan fiyat baskısıyla beraber biraz daha böyle hani yani kar marjları öne çıkacak deniyor. Geçtiğimiz hafta açıklananlar beklentileri aştı. Ne dersiniz? Bilançolar piyasaları etkileyecek mi bu hafta?
Bilançolar çok kuvvetli geliyor gerçekten. Baktığımızda hem pandemi var, hem kapanmalar var, hem bazı şirketler buna karşılık evet pandemiden yararlanan sektörlerin dışındaki sektörlerde de bir canlanma var. Dolayısıyla ikinci çeyrek rakamları yayın başında da söyledim. Bence çok güçlü gelecek. Özellikle bizde de sanayi endeksi hisselerinde çok kuvvetli rakamlar geleceğini düşünüyorum. Merakla bekliyoruz, göreceğiz. Yazılım şirketleri, perakende şirketleri, gıda şirketleri, ilaç şirketleri, bunların bilançoları zaten güçlü gelecek. Sanayi endeksi hisselerinin de güçlü geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yine güçlü verilerle olan bir ikinci çeyrek bence devam edecek. Üçüncü çeyreğe de bunun yansıyacağını düşünüyorum. Ya bizde çok kaliteli, çok iyi kar getiren şirketler var. Bunlar da yabancı yatırımcıları belli bir noktadan sonra buraya çekecektir. Onlarda yabancı payının hala biraz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben çeyreklik rakamları yine güçlü geleceğini, piyasaları diri ve ayakta tutacağını düşünüyorum.
Çok çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey aktardıklarınız için. Önümüzdeki hafta pazartesi günü görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Abir Kapital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk bizimle birlikteydi. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Yarın sabah 7'de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
Podcast dinle.